Ayrım 6. Sezen, Teoman Hekimoğlu, sayfa 90. Fakat aynı yılın sonlarına doğru umulmadık bir olay yaşandı. Behaval'in amcası Giller'de aile büyüklerinin bir araya toplandığı bir akşam vakti kız, eline kimselere bilhassa da o meymenetsiz amca çocuklarına fark ettirmeden onların bir okul kitabını geçirmişti. Kitabın sırlı sayfalarını açmış, çevirmiş, yeniden çevirmişti. Yazılara bakmış, uzun uzun seyretmişti. Uykunun sıcak elleri başına yastık olmaya yakınken olmaz bir iş meydana gelmişti. Kitaptaki sayfalara boyanmış harfler, karıncalar gibi harekete gelip onunla konuşmaya başlamışlardı. Harfler yürüyor, harfler fısıltılı bir gizemle konuşuyordu. Kendilerini ve oluşturdukları kelimelerin sırlarını anlatıyorlardı ona. Başka kimselere diyemez, haber edemezdi bu durumu Behaval. Bir çare kızla ya alay eder ya da korkup sopa çekerlerdi diye belki de. Ancak o günden sonra yalvar yakar babasına kitap aldırırdı kasaba merkezindeki kırtasiyeden. Artık okur okurdu. Ağır aksak fakat okurdu yine de. 4 mevsim dönmeden okumayı sökmüştü küçük Behaval. Yazmayı bilemezdi ama harfler ile saklı yarenliği böylece sürer giderdi. Artık serpilmeye başladığı dönemlerde ise güzelliği dilden dile söylenir, kulaktan kulağa işitilir olmuştu. Talipler, kısmetler, çevre köy ve ilçelerden elçiler uğurlamaya başlamıştı. Kaçardı hepsinden Behaval, yanaşmazdı yüreği kimselere. Bir yandan da zavallı babasını amcasının şehrinden korumaya koyulurdu. Anacığı desen ağzı var, dili yitik bir lokmacık candır zaten. Karışmaz demezdi düşündüğünü. Yolu oluru yoktu. Behaval kimselere varmaya niyet etmezdi. Güzeldi ya, hem pek bir güzeldi ve kendisi de bilmekteydi nice güzel olduğunu. Ancak bütün bu türkü yakılası güzelliğini her an sırtından atmaya hazır olduğu hafif bir şal gibi taşırdı. Ne tamah ne kibir, yalın, duru bir kız çocuğuydu sadece. Ta ki komşu İdil ilçesinde bir düğün alayında Ilısı köyünden Miraz ile rastlaşana kadar. Kalp atışlarının vücudunun çeperlerine çarpıp yankılandığını duyduğu uzun saniyeler süren bir sessizlik olmuştu düğünün çengisi, davulu zurnası arasında. Ne delişmenlik kalmıştı geriye ne de inatçılık. Oğlan da gözünü bir namlu gibi ona dayamış, tetiği çekmek, gözünü karartıp kıza yanaşmak üzereydi. Ve doğuda sevdalar da, kavgalar da silahla olurdu. Tırnaklarını kemirmişti gece boyunca Behevval. Düğünün halayından uzak bir köşede ve gözleri bu gence mıhlanmış. Aklı şaşıyor, görüne şekil vermeye çabalıyordu. Komşu kızlarından kaçak göçek aldı, 5 kelimeyi geçmez bilgiyle noktaladı bu kız başına uğradığı kadınca ve yaban duyguların beklenmedik saldırısını. İçinde arzunun nefesini duyuyor ve korkuyordu. Boyunun hizasını aşacak bir aşkın kuyusuna düşmesi orada oldu. Güneşin lacivert bir selamla doğdu ertesi doğu sabahı. Behaval, içerisindeki heyecanın tazelenmiş, dirilmiş belki de coşkunca kabarmış olduğunu hissederek uyandı. Uyandı dedik ya, başı gece süresince yastığı ezmemiş, ikide bir doğrulmuş durmuştu yer döşeğinde. Heyecan vardı her bir zerresinde. Hem ruhunun hem de teninin. Akşam vaktine kadar elini ne işe atmışsa beceremedi, ne konuşmuşsa dili dönmedi. Mirazmış adı diye düşünüyordu Ilısulu, Dicle boyundan. Kendisine kızası geliyor, halden kesilmesine anlamlar arıyor, ezberinin çekmecelerini karıştırıyordu. Sonunda yapılacak en doğru şeyin Zalim Nene'ye yaklaşmak olduğunu kestirebildi sersemlemiş aklıyla. Koştu vardı yaşlı kadının dizlerinin ucuna. Bir ömürdür beklediği kilisenin avlusunda, bin ömürdür tekrarlanan dualar ile baş başa buldu kadını. "Ne oldu deli kız, nedir bu telaşın?" diyerek sordu Zalim Nene. "Yok bir şey nenem." "Vardır, vardır, de hele." "Vallahi yoktur nenem. Sana gelmişem." derken savrulmuş yemenisi ve dağılmış nefesiyle kocamış kadının mavisi sönmüş damarlarla bezeli, kara ellerini sımsıkı kavrıyor, parmaklarını çekiştiriyordu. Dilinin sakladığı nefesi açık ediyor, dudağının mühürlediğini gözleri çözüyordu. Fakat tanıdı Zalin nene bu 1000 yıllık yürek çırpıntısını. "Tasan mı vardır kızım, gönül meselesi mi? Kendince delişmen bir oğlan mı buldun?" "Yok Zalin nenem, oğlan filan yoktur." "Ne? Yok mudur? E işte o vakit tasa vardır desene." Yaşlı kadının buruşuk kuru dudaklarında açılan gülümseyiş, Behaval'in kalbini ısıtmaya yetecek diye yetmesine ya, o da bir şeyler söylemek istedi. Ağzını açtı ama kelimelerin üstünde tökezledi. Hiçbirinin söylemek istediklerine uygun olmadığını düşünüp vazgeçti. Aniden ayağa kalkıp geldiği kadar hızlı eve doğru koşmaya başladı. Geç kaldım nenem gidem gayrı demesi kilisenin avlu duvarlarında atlamasından dahi sonra duyuldu. Behevel hiç göremedi ya, Zalinne'nin dudaklarında tebessüm ve gam yan yanaydı. Su damlası denizde, toprağa mı hasret, göğe mi? Diyebildi tek. İki solukta eve koşmuş, anasını ve kız kardeşini görünmeden ahır yanına dolanmıştı bile Behevel. Bu yıl topu topu üç tane kalabilmiş keçilerinin o her günkü sağılma saatini azıcık aşmıştı. Fakat kimseler anlamadan işte hayvancılıkları rahatlatacaktı şimdi. İbrişimle ahırın mihenk kalasını asılı bakır güğümü aldı. Düğümünü ayırırken yine hayallere kaldı. Gözleri parıldadı, yanağını allar bastı. Az sonra elinde keçilerin sütünü sağdığı güğümle eve dolanırken çitin ucunda bir karaltı belirdi. Yüreğinin ucunda ise bir küçük korku. O yana seyirtti kız. Oydu, oracıkta Miraz denen o çocuk. Aralarında iki kalp atımı mesafe kalmıştı yalnızca. Ne utanmaların müsaadesi vardı, ne de korkularının desturu. Konuşamadılar ikisi de. Tek, oğlan elindeki nakışlı al mendili uzatabildi kıza. Kızın açtığı avucuna bırakabildi onu da anca. Sanki parmakları birbirine değse çarpılacak, bir olacak, daha da sökülemeyeceklermiş gibiydi. Oğlan kızın gözlerinde ne umduğunu bilemeden, ne umduğunu kelimelerle kendine bile adlandıramadan, hani adı olmayan bir umutla bir yemin aradı. Mahcup, utangaç tebessümünü gizlemek için başını eğdi oysa kız. Gönlündeki kuşlar ürküp havalanmışlardı halbuki. Arkasını döndü, yürüdü. Oğlan toprağa gömülmüşçesine kıpırtısız baka kaldı ardından. Tahta kapıya dayadığı bileğini ileri iterken son bir bakış atmış mıydı kız? Öyleydi, öyleydi ya. Bakmıştı evet. Koştu oğlan da. Koşmak ne kelime, uçuyordu. Çatlak mıydı hayalleri toprağın? Ve yaprakları sarsmayan bir rüzgar, sinsi ve hain, saçlarını avuçluyordu o koşarken. Behevel bir gün kursağındaki bir lokmacık hevesin ne olduğunu bilmeden dolaşıyor, sonra düz yolda tökezleyen ayaklarına kızıyordu kimi gün. Karanlıklar daha bir yoğunlaşırken aydınlık daha da çoğalıyordu hemen ertesinde. Kusurun, kabahatin bile sevda sebebi diye haber salmıştı oğlan. Şimdilik sevdam yastık olsun güzel başına. Elbet bir günde sevdalı göğsüm ağırlar başının üzerinde diye dua etmişti kız. Ama siyah bir sevdanın onu esir etmesi, Miraz'ın topal anasının haber salıp kendisini istemeye gelmesinden sonraydı. Ve amcasının sual olunmaz bir maksatla kadıncağızı reddetmesinin sonrası hem de en siyah bir sevdanın. Aşk yaratandan ise aşkta günah nerede? Artık kızın neşesi boğulmuş, o alaycı, güvenli tavrı sır olmuştu. Dağılıp gitmişti melekleri, morun öte dağlarına. Bir tül gibi gözlerini örten bu, yalnız genç olmanın verebileceği bir kudretle yanaklarına varmıyor, eller ise yalnız genç olmanın verebileceği bir sabırsızlıkla Miraz'ı dokunuyor, dokunuyordu her yanda. Hayal etmek, sahiden görmek demek değildi, öğreniyordu. Zalinne'nin koynundan gayri teselli bulamıyor, gidip gidip yaşlı kadının ocağında külleniyordu. Bir kibrit alevinin yeterli olduğu bir kuraklık yayılıyordu sonrasında. Her şey o kibritin kıvılcımını çakmaya bakıyordu. Yasak bir sevdanın kuraklaştırdığı ruhu aleve yakalanırsa toz kalacaktı ondan geriye. Ki kıvılcımı çaktıktan sonra kaçmak için zamanı da olmayacaktı. Sadece bir rüzgar bekleyecekti alev, onu ve etrafındakileri sarmak için. Ve rüzgar gelmişti bile. Aşka yanıyor, ateşlenip kuruyordu işte kız. Apayan. Zindan, zifir ayrılık, paslı bir pusulaya terk edilmiş bir kararla son buldu. Aşk olduktan sonra mutsuz da yaşanabilir miydi? Anadan, babadan ayrı, kardeşten, serdeşten ırak. Kaçacaklardı uzaklara. Kıvırcık yollara sapacaklar. Bu bir bıçağın sırtında iki yanı birbirinden keskin, birbirinden uçurum yaşamak illetinden kurtulacaklardı ebediyen. Evet, kabuldü. Miraz'ın peşinden gidecekti Behevel. Miraz yalan değildi, yok olamazdı. Bir yalan böylesine sevilemezdi ki, gideceklerdi. Habersiz, rızasız. Kız, yalın bohçasında umudun kırıntıları ile çıktı evinden bir gece ayazında. Cesaretlerini tenhalarda bırakıp koştular, el ele, sırf el ele. Nereye gideceklerini tam olarak kendileri de bilmiyordu. Yol kendisi gösterecekti onlara. Karayolundan gündüz seyranlı, gece gerdanlı görülmedik Mardin'e vardılar. Bir yanda taşlarla örülmüş toprak, bir yanda gecenin meraklı gözleri yıldızlar. Bir yanda azapla hayıkran vadiye, Mardin'e. Makamına ünvan biçilememiş Mardin. emanet tedarik edilmiş bir taksi olmuştu ilk vasıtaları. İstasyon mahallesinde sessizce indiler taksiden. Terminale kadar onları yürekli hayalleri ve titrek ayakları taşıdı. Urfa yönüne vasıta bulmak zor olmadı. Birkaç sersefil yolda kalmışın arasında kendi gölgelerine saklanarak ama sever adım gidiyorlardı. Aşk onları vaat edilen topraklara koşturuyordu. Doğuya sırtlarını, batıya yüzlerini vermişlerdi. Korkularını almışlardı yanlarına en fazla ve yalnızlıklarını biraz da. Bu memleketin haritasının yırtılan bir yerindeki şehirlerinden yola düşmüşler, kayıptan yollarını bulabilmeye çabalıyorlardı. Sökülmekte olan sabahın en ürkek çiğ taneleriydi ikisi. Yaşam gemisinin hangi limana yanaşacağını yolculuğun başında bilemiyordun ve yaşamın kör noktaları vardı, göremediğin, bilemediğin. Hele de gençsen, körü körüne. Mardin'den uzaklaşırken dönüp ardına hiç bakmadı Beheval. Cesareti de, edebi de izin vermedi buna. Baksa gidemez, geriye kaçardı belki. En taze, en filiz yaşında yurdundan, yuvasından olan herkes gibi memleketi ruhunun arkasında yerini tam olarak hiç kestiremeyeceği ve bir gün tamamen unutacağı bir çukur gibi kalacaktı. Bu dağlık bölgeyi o çukura sığıştıracaktı. Haritanın silik bir ucu olarak kalacaktı kendi öz vatanı. Urfa'da eski hal pazarına vardıklarında gün ağrıyordu. Miraz buraya varalı bir rahatlamış, bir güven duygusuna kapılmıştı. Behaval'in elinden tutarak ilerliyor ama bu ikisi birbirleriyle bir tek kelime konuşmuyordu. Sulu tarıma yeni yeni geçiş şehrin eski sebze hali günün bu bebe saatlerinde cıvıldamaya başlamıştı bile. Miraz uzak bir akrabası olduğunu söylediği birini aramayı sürdürüyor, Behaval ise uyumlu ve ufak adımlarla onu izliyordu. Nihayet yüzü gömleği kadar buruşuk, kafası kel, kaşları sanki gözlerinin üzerinde bıyık var dedirecek kadar kalın bir adamın yanına geldiler. Adam durumun kendisine izah edilmesinden sonra dönüp Behaval'i süzdü, cesur ama yine de edeplice. Safir rengi gözlerinde yakutun parlaklığıyla birlikte taşın soğukluğu da vardı. Kızın yanaklarında gümüş bir aynaya vuran bir gelincin gölgesinden pembelik peyda oldu. Adam sakince kırpıştırıyordu gözlerini. Karar çabuk oldu. Sandığından daha çabuk Behaval'in. İstanbul'a gideceklerdi. Orada Miraz'ın amcası vardı, ona ulaşacaklardı. Amcası gil gençlere mutlaka yardım eder, yolda komazdı. Oraya kadarsa bu öğlen İstanbul'a kuru bakliyat yüküyle yola çıkacak olan bu amcanın kamyonetiyle gideceklerdi. Güvendeydiler, güvende olacaklardı da. Büyük şehre aşk, küçük gelmeseydi bari İstanbul dedikleri. Behaval ne bilsindi. Halin panayırları andıran o rengarenk kovalamacasını kendisini oturttukları bir tezgahın yanındaki tahta kasanın üzerinden seyretti Behaval. Çok geçmeden güneş sanki utancından kıpkırmızı yükselmişti. Yukarı baktığında gökyüzü sanırsın aşağı çömeliyordu. Başını önüne devirdi kız. Ellerinde haram izler aradı. Sevdaya haram olur muydu? Evini düşündü peşinden. O ufacık yuvayı. Babası sarma tütünle lekelediği ellerini birbirine kavuşturmuş bir çare arıyor olmalıydı. Anacı ise bir ömür yokluğun ve şimdi de kederin sararttığı iki tutam saçı yüzüne düşmüş, başı eğik olmalıydı. Affedecekler miydi onları? Belki ileride bir çocukları falan olunca belki el öpmeye götürürlerse onu da... Sarsıntılı kamyonete bindiklerinde Miraz, akrabası olan şoför amcanın yanına ve Behaval ise kapı yanına oturdu. Sanki hiçbir yere çıkmayacakmış gibi uzanan yolu seyre koyuldu. Bir küme dağ gördü sonra buram buram çok uykusu gelmişti ya uyanmazdı şimdi ayıptı. Ne bilsin sevdiğiyle konuşmaya bile utanırken. Miraz şoförle konuşmayı sürdürüyor adam da devamlı olarak bilmiş ve bitirilmiş tavırlarıyla oğlana akıl veriyordu. Kamyonet yoldaki beyaz çizgileri yutarak ilerledikçe Behaval de bir dirhem uykuya direnemez halde susuyordu. Yazgısındaki yanlış ve eksik ezginin peşinden batıya giden kızın tazecik alnındaki en derin iz, en belirgin çizgi doğuydu yine de. Sıçrayarak uyandığında güneş tepeler ardında başını serinletmek için gölgelemiş, vakit de hayli ilerlemişti. İlk hissettiği utanma oldu Behaval'in. Hemen yeminisini düzeltip uçlarıyla ağzını örterek oturduğu yerde doğruldu. Miraz kendisine bakıyordu ama o göz göze gelmekten çekindi. Kamyonet sallana sallana ilerliyor ama nerede olabilecekleri ilgili bir fikri kimseler vermiyordu. Susamıştı da kız şimdi. Olsun, istemeyecekti. Su filan hiç sırası değildi. Koyu mavi tabelalar aşıyorlardı. Üzerleri beyazla yazılı. Okumaya yelteniyor fakat hızlı geçtiklerinden bir türlü çıkartamıyordu. Bir oyun kıldı bunu kendisine küçük kız. Onlar kaçtı, o kovaladı. O durdu, onlar yeniden ortaya çıktı. Bir şehirden diğer şehre sallantılı bir rüyaydı yolculuğu ama yine de korkuyordu. Dahası hava kararmaya yüz tuttukça neye yeltendiğini tartmaya başlamıştı gencecik yüreğinde. Ne yapıyordu böyle? Nereye gidiyordu? Miraz'a baktı. Olan yolu gözlüyordu. Sevdi onu bir daha. Onu kollarının arasına alması için, ona sarılmak, vücudunun güven verici sıcaklığında uyuyabilmek için nesi var nesi yoksa verirdi. Konuşamamışlardı bile daha dost doğru. Kafasını geriye, koltuğun sert başlığına dayadı. Camını açmak istedi, onu da yapamadı. Gözleriyle geçişen ışıkları izlemeye koyuldu. Şimdilik gelecekleri akşamın arkasına saklanmış gecenin içinde bilinmeze akan bir kuşkudan farklı değildi. Otoyollar karma karışık bir bitki örtüsü gibi kesişiyor, birbirinin üstüne biniyor, içinden çıkılmaz bir hale geliyordu. Tünellerin kapkara ağızları açılıyor, bir sonraki şehre ulaşmak için bu karanlığa dalmak gerekiyordu. Ve Beheval hiç bilmediği yönlere ilerlerken dönüş yolunda kaybolmayayım diye yerleri hayallerini bırakıyordu. Acaba dönerken onları bulabilecek miydi? Acaba bir daha dönebilecek miydi? Saatler sonra bir çeşme başında kamyonetin öksüren motorunu durdurdu şoför. Birer birer indiler arabadan. Bir sofra örtüsüne sarılmış domatesleri çeşmenin suyunda yıkayıp köy ekmeğini pay ettiler. Adam yol kenarında bir taşın üzerine oturmuş, genç aşıklar hala korku içindeyken o manzaranın duruluğunun tadını çıkarıyordu. Buralar diye başlayıp İstanbul diye sonlanan cümleler kuruyordu Miraz'ın akrabası. Buruş buruş gömleğinin yaka cebinde 3 paket sigara birden taşıyordu adam. Adını bile öğrenmemişti Behevali onun. Amca kalacaktı kimliği anlaşılan adamın. Ekmeğinin hamurunu parmaklarıyla yoğurup ağzına minik lokmalar halinde atıyor, sanki gizler gibi yutuyordu ağzını kız. O esnada onları selamlayarak yollarına yayan devam eden birkaç adamdan fena halde huylandı kamyonetin şoförü. Alelacele toparlanmaya davrandı. Gençler de onu takip ettiler elbet. Bir de gece vakti yollarda kadınsız veyahut hayvansız olarak bulunan adamlar kötü niyetli kişilerdir çoğunlukla dedi. Nedenini anlayamadı Beheval. Gece olmadan neden gece diye andığını da vakti. Dertlenmedi de yol kıyısında yetişen yol çiçeklerine takılıydı gözleri, yelinciklere. Yola çıktılar tekrar. Az gidip de karanlığın bindirmesiyle yıldızlar ağır bir zincir gibi sallanmaya başladılar göğün tavanında. Kamyonet artık gece tarafından taşınıyormuşçasına kayarak yol alıyordu. Kardan gelinliğini bu mevsimde bile çıkarmamış dağların sunduğu geçitlerden açtılar. Zorlu, engebeli mesafeler aldılar. Devrilecekmiş gibi duran tepeler, derin boğazlar, yalıyarlar, göz alabildiğine uzanan kayalıklar görüyordu yollarda. Sere serpe yatıyor, göz alabildiğine uzanıyordu kadın, doğa, direnirken ayakta kalmaya arkalarında kalan erkek, doğu. Uyku, behavale, yeni hileli oyunlar ederken artık vaktin kör bir saatinde derme çatma yapıların olduğu, seyyar lambaların, ışıldakların seçilebildiği bir alana saptılar. Buranın kamyon şoförlerinin barınakları olduğunu duydu Beheval. Biraz da uzak akrabasının konuşmalarından. Bir masanın lekeleri arasında uyuklayan yırtık deri ceketli biri kalacakları odaların anahtarlarını teslim etti. Odaya girdikleri an irkildi Beheval. Yeniden korktu. Çok hem de. Çıkmak, kaçmak, anasını çağırmak istedi. Eli ayağı buz kesti. Bir tek yatak vardı odada. Nasıl yatacak, ne yapacaklardı? Miraz onun sıkıntısını anlamış usul hareketlerle geçici yerleşiyordu odaya. Ocak niyetine bir küllükte odunlar çıtırdıyor, tek kişiye dar gelecek o yatağın karşısında yayları döşemesini denmiş bir de koltuk yer alıyordu. Behevel soluğunun tükenmekte olduğunu, üşümekten zihnini toparlayamadığını hatırlayacaktı. Yatağın kenarına bir kuş yavrusu gibi konabildi ancak. Miraz bir söz etmeden kapıya yönelip çıktığında arkasından bir defa seslenecek oldu ama sustu. Çünkü oğlanın tavrı onun sessizliği reddetme niyetini söndürdü. Beklemek daha da mı zordu ne? Nereye gitmişti şimdi bu oğlan? Bir başına ne yapacaktı kız burada? Demeye kalmadan geri döndü Miraz. Elinde 2 tane daha battaniye vardı. Ne yapacak bana diye düşünmekten kendisini alamıyordu. Behal titremesi soktan çok korkudandı. İstediği hatta arzu ettiği ne varsa yüreğini sıkıştırıyor. Bir an önce doğmasını dilediği sabaha düşlemesine neden oluyordu. Yanında getirdiği o işe yaramaz incecik kazağın içinde büzülmüşken Miraz yanına varıp omuzlarına battaniyelerin her ikisini de serdi. Başında dikildi sonra kızın. Bir kurşun iki kanat çırpımı kadar bir süre o zarif ve kararsız dudaklara dokunmak istedi. Gözleri göğüslerin biçimini bu gecelik ele vermese de göze veren kazağın önüne takıldı. Eğildi, başını öptü sevdiğinin. "Haydi uzan, sabah erken kalkacaksın," dedi yalnızca. Döndü, koltuğun üstüne kıvrıldı. Kız göğsünde uzun zamandır biriken soluğu üfledi. Oğlan ona bu gecelik ilişmeyecekti. Ya yarın? Nereye kadar kaçacaktı ki Miraz'dan? Kaçacağı birine mi kaçmıştı yani? Of! Ne yapacaktı? Ne zaman döneceklerdi eve?